Ayrım 34.
Filistin Kurtuluş Örgütü de her nasılsa Araplar için bir bayrak haline getirildi. İsteyerek değilse bile halkla ilişkiler konusunda gerekli olduğu için bu nedenle de ana şirket onları korumak zorunda kalıyor. Yani sizin Londra'da uçak kaçırmak isteyenlere engel olmanıza izin verilmeyecek. Beni nasıl durduracaksınız? Wyoming'de eskiden birkaç yüz hektarlık yeriniz olduğunu hatırlıyor musunuz? Herhalde eskiden sözü bir dil bilgisi yanlışı olmasa gerek. Değil tabii. Emekliğiniz için ayırdığınız varlığın büyük bir dilimini temsil eden o yer, ana şirketin işlerine karışmaya kalkmanızın cezası olarak elinizden alınmış bulunuyor. Bu cezayı sizin şahsen düşünmüş olduğunuzu varsayabilir miyim? Diamond başını hafifçe yana eğdi. Bu benim için bir zevk oldu dedi. Çok sinsi bir yılanmışsın. Yani bu işten vazgeçersem arazi bana geri verilecek mi diyorsun? Diamond alt dudağını ileri doğru uzattı. Yo, korkarım öyle bir şey yapamam. Amerika'nın yabancı boyunduruğundan kurtulabilmek için her zerre enerji kaynağına gerçekten ihtiyacı var. Bu sözünü beğenip kendi kendine gülümsedi. Hem zaten güzelliği de bankaya yatırmazsınız. Diamond pek zevkleniyordu. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum Diamond. Ben hangi yolu seçersem seçeyim, araziyi nasılsa alıp berbat edeceğine göre bu sana benim üzerimde nasıl bir kontrol sağlıyor? Dediğim gibi, arazinin alınması uyarıcı bir şamar niteliğinde oluyor ve de tabii ceza. Ah anlıyorum, kişisel bir ceza senden. Abin için mi? Öyle. Ölümü hak etmişti biliyorsun. Bana 3 gün boyunca işkence edildi. Bunca ameliyattan sonra bile yüzüm hala bazı hareket yeteneklerinden mahrum. O benim abimdi. Şimdi istenildiği şekilde hareket etmezsen uygulanacak ceza ve sonuçlara geçelim. KL-443 grup ve 45-389-75 kod numaralı hesapta aşağı yukarı 1,5 milyon dolar değerinde altın karşılığı param vardı. Zürih Federal Bankası'nda. Emekliliğin için ayırdığın servetin geri kalanı da bu. Gene geçmiş zamanda konuştuğuma dikkatini çekerim. Hel bir an sessiz kaldı. İsviçrelilere de petrol gerek dedi sonra. Diamond, İsviçrelilere de petrol gerek diye onu yankıladı. O para, Kara Eylülcülerin uçağı sağ salim kaçırmasından 7 gün sonra tekrar senin hesabında gözükebilecek. Böylece görüyorsun ki onların planını bozmak bir yana, uçağı kaçırabilmeleri için her türlü yardımı yapmak senin kendi yararına oluyor. Ve herhalde bu para aynı zamanda seni de tehlikeden koruyor. Tamam öyle. Konuğun olduğumuz süre içinde bana veya arkadaşlarıma bir şey olursa o para ortadan yok olacak. Bir hesap hatasının kurbanı olarak. Helen gözleri Japon bahçesine açılan kapılara dikilmişti. Yağmur başlamıştı artık. Çakıllar üzerinde ses çıkarıyor, siyah ve gümüş rengi görünen yaprakları sallıyor, hışırdatıyordu. Hepsi bu kadar mı diye sordu. Pek sayılmaz. Sağda solda acil durumlar için birkaç yüz bin doların olması gerektiğini biliyoruz. Şişkonun verdiği psikolojik kimliğinden anladığımıza göre ölmüş bir dosta sadakati kendi çıkarından öne alman ve bu paraları bu işe harcaman mümkün. Japon onur kavramıyla yetişmiş olmandan ötürü anlarsın ya. Biz böyle bir budalalık yapman ihtimaline karşı da hazırlandık. Bir kere İngiltere'deki MI5 ve MI6 örgütleri sana karşı uyarıldı ve topraklarına ayak bastığın anda seni tutuklamak üzere emir aldı. Onlara yardımcı olmak üzere Fransız güvenlik kuvvetleri de bu bölgeden çıkmamanı sağlayacak. Eşgalin polise dağıtıldı. Kendi kasaban dışında herhangi bir yerde görülürsen o anda vurulacaksın. Şimdi söylemem gereken bir şey var. Tehlikeli durumlarda ne kadar başarılı olabildiğini geçmiş deneylerden biliyoruz. Sana karşı harekete geçirdiğimiz bu kuvvetlerin sana engel olmaktan çok yalnızca can sıkma düzeyinde işe yarayabileceklerinin de farkındayız. Ama gene de gerekeni yapıyoruz. Daha doğrusu yapıyor görünüyoruz. Ana şirket Kara Eylülcüleri korumak için elinden geleni yaptığını göstermek zorunda. Eğer bu başarılı olmazsa, ki korkarım bu tedbirlerin başarılı olmamasını hemen hemen umuyorum şahsen, O zaman çok büyük ve korkunç bir cezayla Arap dostlarımızı tatmin etmek zorundayız. Onların ne tür insanlar olduğunu bilirsin. İntikam duygularını tatmin edebilmek için son derece katı, kesin ve hayal gücü zengin bir şeyler yapmak zorunda kalacağız demektir. Hel bir an sessiz kaldı. Sana konuşmamızın başında bir sorum olduğunu söylemiştim tüccar dedi. Sorum şu, buraya neden geldin? Bu açıkça belli değil mi? Belki sorumu yeterince açık sormadım. Buraya neden sen geldin? Neden bir haberci göndermedin? Neden yüzünü gözümün önüne sererek seni tanımam gibi büyük bir tehlikeyi göze aldın? Diamond hele uzun uzun baktı. Sana dürüst bir cevap vereceğim dedi. Zahmet edip benim için karakterini değiştirme. Wyoming'deki arazinin haberini sana kendim vermek istedim. Planladığım cezanın kapsamını kendim anlatmak istedim. Tabii eğer ana şirketin sözünden çıkarsan, ağabeyime bu kadarını borçluyum. Hel'in duygudan uzak bakışları Diamond'ın üzerindeydi. Diamond meydan okur gibi oturuyordu. Gözleri içindeki korkuyu yansıtan, gözyaşına benzer bir pırıltıyla kaplanmıştı. Çok tehlikeli bir işe girişmişti bu bezirgan. İnsanların arkasına saklandığı ve güç aldığı kanun gibi, sistem gibi paravanları geride bırakmış, Nikolay Aleksandrovich Hel'e yüzünü göstermeye cesaret etmişti. Diamond aslında anonim kişiliğin kendisini kar örgütü içinde saklanan, tırnaklarıyla ağlara tutturmaya çalışan bir böcekten farklı kılmadığının farkındaydı. Kendi sınıfının diğer üyeleri gibi o da Hollywood'un tozlu arka sokaklarında dolaşırken ya da elini kompütürünün bir karış üstüne uzatırken kendini yaratıcı bir bireyci gibi görmekteydi. Amerikan kültüründe prototipik kahramanın bir kovboy olması çok anlamlıydı. Eğitimsiz, kaba bir tarım işçisi, bir göçmen. Diamond'ın rolü temelde Tom Mix'in oynadığı rollere benziyordu. Elinde dünyanın en gelişmiş bilgisayar sistemi vardı. Buna karşılık Hel'in elinde birkaç tane karttan başka ne vardı? Diamond için Batı dünyasının tüm sanayileşmiş ülke hükümetleri çantada keklikti. Hel'in ise birkaç Bask arkadaşı vardı. Diamond atom enerjisini, petrol rezervlerini, askeri sanayi toplulukları, çürümüş ve çürüyen hükümetleri temsil ederken Hel Shibumi'yi temsil ediyordu. Kayıtsız güzelliğin solgun bir imajını. Bütün bunlarla birlikte Hel'in girişilecek her çatışmada büyük bir avantajı olduğu da ortadaydı. Hel yüzünü yana çevirdi ve başını hafifçe salladı. Bu senin için utandırıcı olmalı dedi. Sessizlik sırasında Diamond'ın tırnakları avuçlarında iz bırakmıştı. Hafif öksürerek boğazını temizledi. Benim için ne düşünürsen düşün, şu yukarıda yemekte gördüğün orta sınıf çaylağından başka kimsenin takdirini kazanmayacak bir jest uğruna gelecek yılların tehlikeye atacağına inanmıyorum dedi. Ne yapacağını bildiğimi sanıyorum Bay Hel. Önce işi eline boyuna düşünecek ve sonunda da bir grup ne idüğü belirsiz Arap'ın bu güzel eve, bu güzel hayata değmeyeceğine karar vereceksin. Hasta ve uyuşturucu etkisinde bazı adımlar atmış bir ihtiyarın saçmalamasına karşı şeref bağlılığı duymak gerekmediğini anlayacaksın. Ve sonunda da geri çekileceksin. Çekilişinin nedenlerinden biri benim gibi hor gördüğüm birini etkilemek için cesaret gösterilerine kalkışmak istemeyeceğindendir. Bana şu anda vazgeçtiğini bildirmeni beklemiyorum. Bu çok küçük düşürücü bir şey olur senin için. O onur duyguna ağır gelebilir. Ama sonunda gene de yapacağım bu. Doğrusunu söylemek gerekirse bir bakıma bu işte direnmeni istemiyor değilim. Senin için düşündüğüm cezaların uygulanmadan kalması yazık olacak. Ama şansım varmış ki ana şirketin yönetim kurulu başkanı Karaeylücülerin işlerini temizce görmelerini istiyor. Şimdilik Camp David barış görüşmeleri diye bir şeye hazırlıyoruz. Bunun sonunda İsrail hem güney hem de doğu sınırlarını çıplak bırakmaya zorlanacak. Aynı görüşmelerin sonucunda Filistin Kurtuluş Örgütü de Orta Doğu oyunundan çıkarılacak. Artık can sıkıcı fonksiyonlarını yeterince yerine getirdiler. Ama başkan bu işte bitene kadar Filistinlileri rahat bırakmak niyetinde. Görüyorsunuz ya Bay Hel, şu anda pek derin sularda yüzmektesiniz. Karşınızdaki kuvvetler tabanca, tüfek veya diğer zekice silahlarla ya da sevimli küçük bahçelerle bertaraf edilecek türden değil. Her Diamond'a sessizce baktı. Sonra gözlerini bahçesine çevirdi. Alçak sesle, "Bu konuşma bitmiştir," dedi. "Anlıyorum." Diamond cebinden bir kartı çıkardı. "Benimle şu numaradan ilişki kurabilirsiniz," dedi. "10 saate kadar büroma dönmüş olacağım. Bu işe karışmamaya karar verdiğinizi bana bildirdiğiniz anda İsviçre'deki paranızın iadesi için işlemlere başlayacağım." Hal artık Diamond'ın orada bulunduğunun farkında değilmiş gibiydi. Bu yüzden Diamond kartı masanın üzerine bırakmak zorunda kaldı. "Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadığına göre ben gidiyorum," dedi. "Ne? Ha evet. Herhalde çıkış yolunu bulabilirsin Diamond. Hana sizi kasabaya geri göndermeden önce sana ve adamlarına kahve ikram edecek. Herhalde Pierre de kendini şu aralarda şarapla iyice takviye etmiştir ve size unutamayacağınız bir yolculuk yaptırmaya hazırdır." "Pekala, ama daha önce sana bir sorum vardı." "Evet." "Yemekte içtiğimiz roze şarap neydi?" "Travel'di tabii, biliyordum." "Pek sayılmaz, emin değildin." Bahçenin Japon odasına uzanan kolu yağmurun sesini dinleyebilme amacıyla yapılmıştı. Hal her yağmur mevsiminde haftalarca çalışmış, bacağında bir şort, yalın ayak, suların içinde taşları yerleştirmiş, bahçeye ton vermiş, değiştirmiş, yeni tonlar vermişti. Çamurlar ve akıntı yolları temizlenmiş, bitkiler defalarca yer değiştirmiş, çakıllar durmadan yerleştirilmiş, bozulup tekrar yerleştirilmiş, akarsuya ses taşları döşenmiş, sonunda yapraklardaki damlaların bas sesiyle çakıllardan çıkan soprano ses arasında bir uyum sağlanabilmişti. Buna bambulardan gelen titrek rezonansla akarsuyun kendi sesi de katılıyordu. Hepsinin yüksekliği öyle ayarlanmıştı ki tabanı tatami döşeli odanın tam ortasına oturulduğu zaman hiçbir ses diğerlerini bastıramıyordu. Dikkatle dinleyen kişi isterse gerilerden bir sesi ayırt ediyor, isterse onu tekrar orkestranın içinde eritebiliyordu. Dikkatinin yönünü nereye çevirdiğine bağlıydı bu iş. Tıpkı uyku tutmayan bir insanın saat sesini bazen duyması, bazen duymaması gibi. Bu çaba günlük yorgunluklardan kurtulmaya, onları bir kenara itmeye yeterliydi. Ama bu bahçeyi düzenleyen kişinin tek amacı bu değildi. Onun amacı bahçeyi kullanmaktan çok yaratmaya yönelikti. Her silah odasında otururken yağmurun sesini işitiyor ama ruhsal sükunete ulaşmış olmadığı için dinleyemiyordu. Bu işte kötü bir aji vardı. Bir bütünlük yoktu. Sonra tehlikeli kişisel duygular karışmıştı. Hal hayatta hep dizili taşlara karşı oyun oynamaya alışkındı. Eti kemiği olan canlı hasımlara karşı değil. Bu işte hamleler hep mantıksız nedenlerle yapılacak, sebep ve sonuç çizgilerine hep insan duyguları bulaşacaktı. Baştan sona ihtiras ve ter kokuyordu bu iş. Hal ciğerlerinden derin bir soluk verdi. Diye sordu. "Ne demek oluyor bütün bunlar?" Hiç cevap gelmedi. Hal'in aldığı titreşimler, çevredeki kişinin bir yandan kaçmak istediğini, bir yandan da kıpırdamaya korktuğunu belirtiyordu. Kalkıp yana kayan kapıyı biraz daha itti ve parmağıyla dışarıdaki insana içeri girmesini işaret etti. Hannah Stern kapının dışında duruyordu. Saçları yağmurdan sırılsıklamdı. Elbisesi vücuduna ve bacaklarına yapışıyordu. Kapı dinlerken yakalanmak utandırmıştı onu. Ama özür dilemeye de yanaşmıyordu. Ona göre işin önemi böyle nezaket kurallarını önemsiz kılacak kadar fazlaydı. Hal ona aslında önemli olanın bu küçük hareketler olduğunu belki söyleyebilirdi. Terbiye her zaman için merhametten de, sadakadan da, yardımdan da, içtenlikten de daha güvenilir bir şeydi. Tıpkı hak yememenin, karşısındakine eşit şans tanımanın adaletten önemli olması gibi. Büyük sayılan değerler baskı altına girdiklerinde türlü mantık oyunlarıyla çözülüverirlerdi. Ama terbiye terbiyeydi. Koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman değişmezdi. Gerçi Hal bunu ona söyleyebilirdi ama şu anda kızın ruhsal eğitimine pek ilgi duymuyordu. Kusursuzluğa erişemeyecek bir varlığı boşuna süslemeye de heves etmiyordu. Zaten söylese bile kız herhalde yalnızca kelimeleri anlayacak, anlamına inebilse bile nasıl olsa ömrünü bir tür Scarsdale rejimiyle geçireceği için bundan asla yararlanamayacaktı. "Diye sordu tekrar. "Sen ne anlam verdin bunlara?" Hannah başını iki yana salladı. Bu kadar iyi örgütlenmiş oldukları aklıma bile gelmezdi dedi. Bu kadar da soğukkanlı. Başınıza iyice dert açtım galiba. Şimdiye kadar olanlardan seni sorumlu tutmuyorum. Bir şans borcum olduğunu çoktan beri biliyordum. İşim hep sosyal örgütlerle olduğuna göre karşımda bir miktar kötü şansın birikmiş olduğu belliydi. Şimdiye kadar onunla yüz yüze gelmemiştim. Bu yüzden bekliyordum onu. Ama seni bunun sebebi saymıyorum. Nedenini anlıyor musun? Kız omuz silkti. Ne yapacaksınız dedi. Fırtına artık geçiyordu. Arkadan bahçeye dolan rüzgarlar Hannah'ın ıslak elbisesi içinde titremesine yol açmaktaydı. Şu çekmecede kalın kimonolar var dedi Hel. Üstündekileri çıkar. İyiyim ben. Ne diyorsam onu yap. Burnunu çekip duran trajedi kahramanlarının günü geçti artık. Kısacık şort giymek, bluzunun göğsünü yarıdan yukarı açık bırakmak gibi huylarına uygun olarak Hannah önce elbisesini çıkardı, sonra kuru kimonoyu aradı. Vücudunun güzel oluşundan sosyal bir avantaj sağladığını kendi kendine bile hiçbir zaman kabullenmemişti. Erkekler onu cinsel bir gereç olarak gördüklerinde de şaşırmış gibi yapar, daha doğrusu gerçekten şaşırdığını sanırdı. Aslında eğer bu konuyu düşünecek kadar vakit ayırmış olsa, kendini gösterme eğilimini vücudunu sağlıklı şekilde kabullenme diye adlandırır, çekingenliği ve kompleksi olmadığı için sevinirdi. Sıcak kimonoya sarınırken tekrar ''Ne yapacaksınız?'' diye sordu. ''Asıl mesele senin ne yapacağında. İşe devam etmeye hala niyetli misin?'' ''Benim de peşinden atlayacağımı umarak kendini iskeleden sulara bırakacak mısın?'' ''Yapar mıydınız? Atlar mıydınız arkamdan?'' ''Bilmiyorum.'' Hannah karanlık bahçeye doğru bakıp kimonosuna daha sıkı sarındı. ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' diye söylendi. Dün her şey öyle açık seçikti ki ne yapmam gerektiğini biliyordum. Neyin doğru olduğundan emindim. Ya şimdi? Kız omuzlarını kaldırıp başını iki yana salladı. Eve dönüp bütün bunları unutmamı isterdiniz değil mi? Evet. Üstelik bu da senin sandığın kadar kolay olmayabilir. Seni sağ salim evine ulaştırmak epey marifet isteyecektir. Ya Münih'te bizim atletlerimizi öldüren kara eylülcüler ne olacak? Onlar da ölecek. Herkes ölür sonunda. Ama eğer eve dönersem o zaman Avrim'le Çayım'ın ölümleri de boşuna olur. Doğru. Zaten boşuna ölümlerdi onlar. Sen ne yapsan bu durum değişmez. Hannah hele yaklaşıp başını kaldırarak onun yüzüne baktı. Kızın ifadesinde karışıklık ve kuşku okunuyordu. Birinin kendisine sarılmasını, avutmasını, rahatlatmasını, her şeyin düzeleceğini söylemesini istiyordu. Ne yapacağına çabuk karar vermelisin dedi Hel. Şimdi eve dönelim. Gece boyunca her şeyi düşünürsün. Hannah ile Lekago'yu serin ve ıslak terasta oturur buldular. Fırtınanın peşinden gelen rüzgar da dinmişti. Havada taze, yeni yıkanmış gibi bir koku vardı. Onlar yaklaşırken Hannah kalkıp Hannah'ın elini tuttu. Bilinçsizce yapılan bir iyilik. Lekago taş kanepeye yayılmıştı. Gözleri kapalı, konyak bardağı elindeydi. Soluğunun arasında horlamalar da duyuluyordu. Hannah, tam anlattığı hikayenin orta yerinde uyuyakaldı diye açıkladı. Hel, Hannah dedi. Bayan Sten bu geceden sonra burada kalmayacak. Eşyalarını yarın sabah hazırlatabilir misin? Onu dağdaki kulübeye götüreceğim. Hannah'a döndü. Dağda bir yerim var dedi. Orada kalabilirsin. Sana bir zarar gelmez. Ben de bu arada seni nasıl ananın babanın yanına ulaştırabileceğimi düşünürüm. Gitmek istediğime karar vermemiştim ki. Hel ona cevap vereceği yerde Lukago'nun çizmesine bir tekme vurdu. İri yarı bask irkildi. Birkaç kere dudaklarını yaladı. Nerede kalmıştım dedi. Ha, Bayon'daki o rahibeleri anlatıyordum. Onlarla karşılaştığım zaman... Yo, onu anlatmaktan vazgeçmiştin. Bayanlar var diye. Öyle mi? Peki öyleyse. Görüyorsun ya küçük kız. Anlatamayışımın nedeni sırf senin ihtiraslarını hareketlendirmek için. Bana geldiğin zaman bunu kendi isteğinle yapmanı tercih ederim. Gözü kararmış bir şehvetle değil. Konuklarımıza ne oldu? Gittiler. Herhalde Amerika'ya dönmüşlerdir. Sana bütün samimiyetimle bir şey söyleyeceğim Nico. Bu adamlardan hiç hoşlanmadım. Gözlerinde korkaklık var. Bu onları tehlikeli kişiler durumuna getiriyor. ya buraya daha kaliteli konuklar davet etmeye başla ya da benden mahrum kalma tehlikesini göze al. Hana harikulade eşsiz kadın. Bu gece benimle yatmak istiyor musun? Hana gülümsedi. Hayır, teşekkür ederim Bena. Kendini bu kadar iyi kontrol edebilişine hayranım. Ya sen küçük kız? O çok yorgun dedi Hana. Eh, belki böylesi daha iyi. Yoksa yatağın fazla kalabalık olacaktı. O tombul Portekizli hizmetçi de olduğuna göre. Hadi öyleyse. Gerçi sizi kişiliğimin cazibesinden ve renkliliğinden mahrum bırakmak hoş değil ama vücudum diye adlandırdığım bu harika makinenin önce su akıtması, sonra da uyuması gerekiyor. İyi geceler dostlarım. Homurdanarak ayağa kalktı. Tam uzaklaşacağı sırada gözü Hannah'ın üstündeki kimonoya takıldı. Bu da ne? Elbiselerine ne oldu? Ah Nico, Nico. Fazla ihtiras kötü şeydir. Her neyse, iyi geceler. Hana yumuşak bir masajla Hel'in sırtındaki gerilimi geçiştirmişti. Şimdi uyuyuncaya kadar saçlarını hafifçe çekiştirmekteydi. Kendi vücudunu onun üzerine yerleştirmiş, yüzü koyun yatan Hel'in kalçalarını kucağına almıştı. Kolları ve bacakları onun kol ve bacaklarının üzerindeydi. Sıcaklığıyla onu koruyor, rahatlatıyor, dinlenmeye zorluyordu. İşler kötü değil mi diye fısıldadı. Hel evet anlamında mırıldandı. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Önce kızı buradan götüreceğim. Belki onu öldürmekle beni amcaya olan borçtan kurtarabileceklerini düşünürler. Dağda onu bulamayacaklarından eminsin değil mi? Bu vadilerde sır diye bir şey yoktur. Yerini yalnızca dağ halkı bilecek. Onlar benim adamlarım. Polisle de hiç konuşmazlar. Adetleri ve gelenekleri engel buna. Sonra ne olacak? Bilmiyorum, düşüneceğim. Sana zevk vermemi ister misin? Hayır, ben çok gerginim. Bu gece bencil davranacağım. Ben sana zevk vereyim. Larun. Her şafakta uyanmış, Hana ile kahvaltı etmeden önce bahçede 2 saat kadar çalışmıştı. Kahvaltıyı bahçeye bakan tatami tabanlı odada ediyorlardı. Zamanla burası bayağı iyi bir bahçe olabilecek Hana diyordu Hel. Umarım sen de yanımda olur, benimle birlikte zevkini çıkarırsın. Konuyu biraz düşündüm Nico. Bu fikrin çekici yanları pek çok. Dün gece müthiştin. Kendimi bazı baskılardan kurtarmaya çalışıyordum. O bir avantaj tabii.